Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Yaşar Yakış'la Türkiye'ye Bakış programında yine birlikteyiz. Doğu Akdeniz'i konuşacağız. Doğu Akdeniz ısınıyor, hayli sıcak. Hem Türkiye'den hem Yunanistan'dan karşılıklı restleşme açıklamaları ve adımları geliyor. Türkiye Oruç Reis sismik gemisini bölgeye göndermişti, hatırlayacaksınız. Araştırma gemisi Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz gibi hidrokarbon enerji kaynaklarını araması için Yunanistan buna büyük tepki göstermişti. Sadece Yunanistan değil, denkleme dahil olan pek çok ülke var. Mısır da bunlardan bir tanesi. Hatırlayacaksınız, yine geçtiğimiz günlerde Yunanistan ve Mısır deniz yetki anlaşması imzalamıştı. Türkiye bu anlaşmayı yok hükmünde kabul etmişti. Fransa'nın savaş gemileri Kıbrıs'ta Andreas Papandreou hava üstündeler. Almanya'dan itidal açıklamaları var, taraflara sorunları görüşme yoluyla çözme çağrısı geliyor. Kimi uzmanlar, güvenlik uzmanları ise çatışmanın kaçınılmaz olduğu ya da çatışmaya çok yakın olunduğu yönünde açıklamalar yapıyor. Şimdi konuğum elbette Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış. Yaşar Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Yaşar Bey, Doğu Akdeniz'deki bu hareketlilik nereye varacak? İsterseniz en son durumdan başlayalım. Çok sıcak görünüyor. İki ülke buradan bir çıkış yolu bulabilecek mi? Yoksa hakikaten bir kaza, anlık bir kıvılcım, bir çatışmaya yol açabilir mi? Ne dersiniz?
Tabii bu kadar gergin ve kompleks, karmaşık bir durum olunca kaza ihtimali her zaman var ama inşallah basiret ve akıllılık iktidal ağır basar ve bir çatışmaya, sıcak çatışmaya dönüşmeden sorun çözümlenebilir. Yani bir Türkiye açısından bakıldığı zaman bir birikmiş sorunlar yumağı var. O yumağın çözümlenmesi için de gökyüzündeki yıldızların sırası, yani konstelasyon, 287 yılda bir yıldızlar aynı hizaya gelirmiş. O gökyüzündeki o yıldızların sırası Türkiye'nin şu anda lehinde değil. Türkiye birçok sorunla karşı karşıya. Böyle sıkışık bir zamanda bu durumun ortaya çıkması bir şanssızlık Türkiye için.
Peki tarafların konumları açısından neler söyleyebilirsiniz? Yani tezleri nedir? Biliyoruz adalar konusunda, kıta sağlığı konusunda zaten Türkiye ile Yunanistan arasında sorunlar var. Ancak bu Doğu Akdeniz sorunu olarak da nitelendirilebilecek, belki de eski sorunların uzantısı olan son durumla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Nereden çıktı bu gerilimin kaynağı nedir?
Şimdi gerilimin kaynağı Libya ile imzalanan anlaşmadır aslında. Ama Deniz Hukuku Sözleşmesi adını verdiğimiz 1982 tarihinde imzalanan bir sözleşme var. O sözleşmede müphem olan konular var. O müphem alanlardaki yorum farkından çıkıyor. Türkiye'nin yorum tarzı ile Yunanistan'ın yorum tarzı farklı. Fakat Yunanistan kendi yorumuna göre bir dizi anlaşmayı vaktiyle imzalamış olduğu için bir çeşit fiili durum yarattı. Türkiye şimdi Libya ile imzaladığı anlaşmayla o fiili durumu kendi lehine değiştirmeye çalışıyor. Yani kritik nokta, olayları değiştiren husus Libya ile yapılan o iki anlaşmadan biri olan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması. Doğu Akdeniz'i kendi aralarında Türkiye olmaksızın paylaşmış olan ülkelerin yaptığı düzenlemeyi bozuyor. Türkiye kendi yorumuna göre bir yorum getiriyor. O yorumu isterseniz biraz daha ayrıntıya sorularınız oldukça gireriz. Yani asıl yorum farkı nerededir? Onu da istersen izah edebiliriz.
Peki Yunan ordusu alarma geçti deniliyor.
Sesiniz biraz zor geliyor Gülten Hanım.
Peki Yunan ordusu da alarma geçmiş, yüksek düzeyde alarma geçmiş vaziyette. Türkiye'de Navtex ilan etti peş peşe. Bu ne anlama geliyor? Bunu nasıl yorumlarsınız?
Türkiye ile Yunanistan arasında bu konuyla doğrudan doğruya alakası olmayan Ege'den kaynaklanan zaten bir dizi farklı yorumlar meselesi var. Yani en sık karşılaştığımız olaylardan biri NOTAM dediğimiz, yani uçaklar Türkiye'den kalkıp Ege Denizi'ne uçmaya başladığı zaman Yunanistan kendi karasularına 10 milden daha fazla yaklaştığı zaman bunu kendi hava sahalarının ihlali şeklinde yorumluyor. Halbuki biz sizin karasularınız 6 mildir. Karasuların üstündeki hava sahası da sizin hava sahanızdır. Ama onun dışındaki hava sahası uluslararası hava sahasıdır. Biz orada kendi uçaklarımızı uçururuz diyoruz. Ve sık sık buna benzer artık matbu haline getirmiş notalar var. Böyle bir olay olduğu zaman Yunan tarafı hava sahamızı ihlal ettiniz diye o matbu şeyi dolduruyorlar, saat falan yazmak, tarih ve saat yazmak suretiyle. Türkiye'de hayır biz hava sahasını ihlal etmedik diye yine matbu bir şeyle cevap veriyor. Böyle bir cereyan ediyordu. Şimdikinde de onun Navtex savaşı haline dönüştüğünü söyleyebileceğimiz bir uygulama başladı. Türkiye belli bölgede askeri harekat yapacağız diye bir ilanda bulundu. Yunanistan da orası benim deniz sahamdır. Orada Navtex ilan demesin, ben Navtex ilan ediyorum demek suretiyle karşı Navtex'ini yayınladı. Bir Navtex sahası savaşı başladı. Ama sırf bundan ötürü bir tırmanma ben beklemiyorum. Tırmanma belki iş daha fazla sarpa sararsa ve yine barışçı yollar denenmekten vazgeçilirse o zaman olabilir. Almanya'nın belki iktidar tavsiyesiyle bir yere varılabilir. Asıl konu yalnız başka bir yerde, o başka bir yerde deniz hukuku sözleşmesinin maddelerinin yorumlanış tarzıdır. Deniz hukuku sözleşmesinin 7. maddesinde bir ülkenin dış karasularının veya yetki alanının dış sınırları nasıl çizilir diye bir kural var. Anlaşmanın 7. maddesidir. 7. maddesinin 1. fıkrasında bir model, 3. fıkrasında başka bir model öneriyor. Yunanistan 1. fıkrasını uyguluyor 7. maddenin, Türkiye 3. fıkrasını uyguluyor. O da böyle çok fazla teknik tabirler kullanacağım ama o da şu. Şimdi deniz hukuku sözleşmesi diyor ki bir ülkenin deniz yetki sahasının sınırlarını çizmek için kıyı şeridindeki kıvrıklar birleştirilir ve düz bir hat çizilir. O hattın içinde kalanlar o ülkenin iç suları sayılır diyor. Yunanistan bu maddesini işleterek yani 7. maddenin bu fıkrasını işleterek kendi karasuların iç sularının sınırını şöyle sınırlıyor. Yunanistan kara Yunanistan kara ana karasından başlayarak ta Rodos'a bir çizgi çiziyor. Oradan Girit'e bir çizgi çiziyor. Bunun içinde olan her yer benim iç sularımdır diyor. Halbuki Türkiye ise 7. maddenin 3. fıkrasındaki şeyi söylüyor, kuralı işletiyor. Ona göre bir ülkenin kara sahasından, ana karasından çok uzakta olan adalar, kıyı çizgisinin, yani yetki alanının dış sınırının çizilmesi için esas teşkil etmeyebilir diyor. Türkiye bu etmeyebilir hükmünden hareket ederek 180 kilometre şey deniz mili mesafede galiba şey Rodos Adası, ta Rodos Adası'na kadar olan yeri kendi iç suları saymasına saymasının hakkaniyete uygun olmadığını söylüyor. Bence bunu eğer Adalet Divanı'na götürürsek iyi savunulduğu takdirde Türkiye de kazanabilir. Ama Türkiye bugünkü koşulda onu iyi savunabilir mi onu bilmiyorum. Çünkü Türkiye yetenekli uzmanlarını kaybetti çeşitli nedenlerle bir. İkincisi Yunanistan Türkiye'den daha önce davranarak Doğu Akdeniz'de kendisine sınırdaş olan ülkelerle bir dizi anlaşma imzalamak suretiyle inisiyatifi kendi eline geçirdi. Şimdi biz onların yapmış olduğu şeyi bozmak çabası içindeyiz.
Çok yani daha Doğu Akdeniz'de inisiyatif şu anda Yunanistan'ın lehine mi?
Yani kağıt üzerinde Yunanistan lehine ama işte bu anlaşmalar imzalanmadan önce yani Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve Mısır arasındaki anlaşmalar imzalanmadan önce Türkiye ısrarla Türkiye'deki uzmanlar, bu konuyu bilenler Mısır'la bir an önce bir anlaşma imzalayıp Türkiye-Mısır arasındaki deniz yetki sahasının sınırlarını çizelim diye çok istedi. Hatta Mısır'a heyetler gönderildi. Mısır parlamentosunda bu işin uzmanları takdim yaptılar. Bakınız anlaşmayı bu şekilde imzalarsak sizin şu kadar kazancınız olacak. Onun için bunu imzalayalım dedik. Fakat Türkiye buna bir türlü öncelik veremedi. Ondan sonra da Mursi rejimi devrilip de Sisi geldiği zaman Sisi'yi de biz gayrimeşru saydığımız için onlarla hiçbir şey imzalamadık. Bunun üzerine Yunanistan inisiyatif aldı. Mısır'la anlaşma imzaladı. Şimdi onların yaptığı bir nikahı bozmuş gibi olacağız biz. Hı. Ve nikah olduktan sonra olmadan önce başka birisiyle nişanlayıp nikah yapmak bir iş. Yapılmış olan nikahı bozup yeni bir nikah yapmak başka bir iş. Biz şimdi onların yapmış olduğu, o kurmuş olduğu düzeni yanlış olduğunu savunmak gibi zor bir görev karşısındayız.
Evet. Peki burada diğer ülkelerin, üçüncü ülkelerin tarafların tutumlarına baktığınızda...
Mikrofonu biraz ağzınıza...
Üçüncü ülkelerin tutumlarına baktığınızda Fransa belli ki Yunanistan'la tamamen aynı fikirde zaten hem savaş gemilerini hem de uçaklarını bölgeye yollamış durumda. Türkiye'ye yönelik sert eleştirileri var. Almanya daha itidalli gibi görünüyor. Taraflara doğrudan görüşme, müzakere çağrısında bulunuyor. Yunanistan aslında hem Avrupa Birliği'nin hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini arkasına alma çabasında gibi görünüyor. Ne dersiniz? Türkiye fazlasıyla izole ve yalnız kalmış durumda mı? Yani sadece Avrupa Birliği ve ABD değil, bu bahsettiğiniz Mısır, İsrail gibi bölge ülkeleri de dahil olmak üzere.
Maalesef bu son söylediğiniz doğru. Yani şimdi Avrupa Birliği'nde bir kural var. Lisbon kararları diyorlar ona. Lisbon kararlarının anlamı şu. Eğer herhangi bir uluslararası ihtilafta, anlaşmazlıkta Avrupa Birliği üyesi ülkelerden biri tarafsa öteki ülkeler de o üyelerinin tarafında yer alırlar kuralı. Yani haklı olup olmadığına bakılmaksızın Fransa işte bu Lisbon kararlarını uygulayarak değil mi ki bir Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan bu anlaşmazlığın taraflarından biridir. Biz onun yanında yer almak zorundayız diyor. Almanya'nın daha ihtiyatlı davranmasının sebebi Almanya yani bir Fransa ve Almanya'daki liderlikten kaynaklanan fark var. Yani Sarkozy zamanından başlayan, ondan sonra François Hollande zamanında nispeten devam eden, Macron zamanında yeniden gerginleşen Türk-Fransız gerginliği var, ilişkileri var. Bu nedenle Fransa zaten Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olmasaydı dahi Yunanistan'ın yanında yer alacaktı. Şimdi demin bahsettiğim Lisbon kuralları dediğimiz kural geçerli olduğu için ikinci bir nedenle de Kıbrıs Rum kesiminin ve Yunanistan'ın tarafına yer alıyor. Almanya ise konuya biraz daha derin bakmak istiyor. Yani örnek verdiğim Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 7. maddesinin 1. ve 3. fıkralarını farklı yorumlamaktan kaynaklanan bir sıkıntı olarak görünüyor. Buna benzer çok sayıda uluslararası adalet divanına veya hakem kuruluna sevk edilmiş olaylar var. O olayların hepsinde, daha doğrusu birçoğunda karşı taraftaki anakaraya yakın olmasına rağmen bazen karasuların sınırı A ülkesi değil B ülkesi lehine çizilmiş durumda. Bunun örnekler arasında Eritre ile Yemen arasında galiba örnek var. Ukrayna ile Moldova arasında var. Fransa ile Kanada arasında var. İtalya ile Malta arasında, Yunanistan'la Malta arasında, Yunanistan'la İtalya arasında örnekler var. Orada bir adanın karşı tarafa yakın olması, o aradaki suların A tarafının veya B tarafının hangisine ait olması gerektiği meselesinde Türkiye'nin tezine uygun kararlar vermiş. Dolayısıyla biz o örneklerden hareket ederek, bakın Uluslararası Adalet Divanı veya hakem kurulları geçmişte buna benzer olaylarda Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan kararlar vermiş deyip bunu böyle savunmamız lazım. Ama biraz önce söylediğiniz başka bir şey var. Türkiye bu fırtınaya olumsuz koşullar altında yakalandı. 2006'larda, 2007'lerde olsaydı Türkiye böyle bir şeyin üstesinden kolayca gelebilirdi. Şimdi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bu işi çok iyi bilen subaylarımız, uzmanlarımız hepsi dağıtıldı. Bir kısmı hapiste, bir kısmı yurt dışına gittiler. Bir kısmı şu anda görev başında değiller, yan görevdeler. Görev başında olan insanlar, bu işin uzmanı olanlar, bu işi doğru dürüst bilen, savunabilen insanlar değil. Buradan kaynaklanan bir sıkıntımız doğacaktır. Artı bir de vaktiyle işlemiş olduğu, yaptığımız hatalar. Yani Mısır'la bu işi o tarihte, Mısır'la ilişkilerimiz çok daha normalken, bu işi çözümlemek varken erteleyip onların ön alması, yani Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve şimdi Fransa'da Total şirketi nedeniyle konuya taraf haline geldi. Onların ön planda olduğu bir duruma geldi. Yani bugünkü durumun müsebbibi, sorumlusu biziz. Çözümü yine bu işi iyi insanlara vermek, meydan okumak suretiyle değil. Mesela şimdi biz Navtex ilanı suretiyle Akdeniz'deki tartışmalı olan yere savaş gemisi göndermek suretiyle bu işi çözümlemeye çalışıyoruz. Halbuki onun yerine sondaj yapan gemiyi göndermek suretiyle burası bizim hakkımızdır. Ondan sonra hakkımızda şu şekilde savunuyoruz. Birleşmiş Milletler'e bizim bildirdiğimiz deniz yetki alanları, sınırlarımızın koordinatları var. Orada ilan edildi. Eğer itirazınız varsa Birleşmiş Milletler'e verdiğimiz o koordinatlara itiraz edin. biz burada sondaj yapmaya devam etmemiz demek suretiyle meydan okuyarak değil, haklı olduğumuzu taş yerinde ağırdır misali biz orada varlığımızı hissettirmek suretiyle yapmamız lazımdır.
Peki Yaşar Bey, Mavi Vatan doktrinini Türkiye belli ki gerilimi tırmandırma yöntemiyle savunma metodunu seçmiş gibi görünüyor. S-400'leri bu alanda Türkiye harekete geçirebilir mi? Ne dersiniz? Böyle bir bağ kurulabilir mi iki mesele arasında?
Yani kurulursa çok Türkiye biraz daha sıkıntıya girmiş olur. Çünkü S-400'ler Türkiye'nin müttefiki olduğu, üyesi olduğu NATO ile ihtilaflı bir konudur. Böyle bir ortamda bir de S-400'leri kullanmak suretiyle bir şeye sebebiyet verirsek yanlış olur. Bence S-400'leri kullanmak yerine müzakere yöntemlerini seçmek ve zaten gergin olan S-400'ler konusunda NATO ile ve özellikle Amerika ile İtilaf haliniz. Amerika'yı da karşımıza almak yerine Amerika'yı acaba bizim tarafımıza çekebilir miyiz? Ona bakmak lazımdır.
Peki Yunanistan Mısır'la bir deniz yetki anlaşması imzaladı. Yunanistan'la Libya'da Hafter tarafının tıpkı Türkiye'nin Sarraç hükümetiyle yaptığı gibi bir anlaşma imzalayabileceği yönünde haberler de yansıyor medyaya. Ne dersiniz bu anlaşma ile? Bir hat mı çekiyor Yunanistan ve bölge ülkeleri Türkiye'yi sıkıştırma amaçlı?
Evet, yani Yunanistan ve Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan anlaşma Türkiye'nin yarattığı o koridoru bozmak amacına yönelik. Çünkü Yunanistan'la Mısır arasındaki deniz yetki alanları eğer Türkiye'nin açtığı o koridor geçerliliğini korursa bu iki ülkenin deniz yetki alanları zaten birbirleriyle değmiyor birbirine. Onun için Türkiye'ninki geçerli olursa onlarınki kendiliğinden ortadan kalkıyor. Onlarınki geçerli olursa da Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşma geçersiz oluyor. Çünkü şöyle haritada gözümüzün önüne getirecek, Yunanistan deniz yetki alanlarıyla Mısır yetki alanlarının birleşebilmesi için arada Türkiye'nin açtığı o koridorun yok olması lazımdır. Yani tamamen birbirlerini yok eden iki anlaşma şeklinde. Ama şu anda maalesef o anlaşma imzalanmış oluyor ve eğer Türkiye vakitlice o anlaşmayı Mısır'la imzalamış olsaydı, Mısır'ın Akdeniz'de elde ettiği deniz sahası aşağı yukarı galiba bir ülkeyle mukayese etmişim ya Sırbistan veya Slovakya'nın toprak yüz ölçümüne eşit bir alan kazanıyor denizde. Onun altında kim bilir ne kadar gaz, ne kadar petrol çıkarılabilirdi. Türkiye'nin kullandığı kriterleri eğer Mısır kullansaydı, yani Mısır'a yaptığımız teklif o tarihte Mısır tarafından kabul edilmiş olsaydı ve aramız bozuldukta Mısır'la bugünkü duruma gelmemiş olsaydık, muhtemelen Mısır pek tabii ki kendi lehine olan Türkiye ile sınırları çizme yöntemini benimseyecekti. O takdirde de deniz sahası kazanacaktı. Ama onu vaktiyle biz yapamadığımız için ve Sisi rejimini eleştirmekten Mısır'ı karşımıza aldığımız için o imkandan mahrum kaldık.
Yani bugün aslında Türkiye Mısır
şimdi
ile...
Şimdi İsrail'in bir durumu var. İsrail bu yani Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan ve Mısır arasındaki anlaşmaya yaptığı imzaya İsrail o gün katılmadı. Katılmayışını biraz tevil yoluyla izah etti. Zaten biz onun tarafı değildik onun için dedi ama orada İsrail bir kartı elinde tutmak istiyor. Türkiye'nin de Doğu Akdeniz'de hissesi olduğunu kabul ettiği varsayımını ben oradan hareket ettiğini düşünüyorum.
Ama İsrail'le de diplomatik bağlarımız yok.
Ama İsrail'le de diplomatik. Yani ne taraftan bakarsanız bakın, bundan 109 sene önce, 110 sene önce Balkan Savaşı'ndaki durumu gözünün önüne getiriyorum. Türkiye Balkan Savaşı'nda herkesle kavgalıydı. Ve Balkan Savaşı'nı kaybedip de Balkanlardaki bugünkü topraklarımızı, yani Yunanistan'ın kuzeyini, Bulgaristan'ın büyük bölümünü, ondan sonra Makedonya'yı, bir sürü yerleri kaybetmemizin sebebi o tarihte asker siyasete bulaşmıştı. Ordu'da ikilik yaratılmıştı. Halk ikiye bölünmüştü. İhtiyaçları, terakkiler ve onun karşısındakiler diye. Öyle bir zamanda o savaşa yakalandık. Askerlerin bir kısmı tasfiye edilmişti falan. Böyle bir durumda Balkan bozgununa uğradık. Ta Yeşilköy'e kadar, İstanbul'un Yeşilköy, şimdi havaalanı olduğu yere kadar Bulgarlar askerlerini oraya kadar getirdiler ve İstanbul'u tehdit etmeye başladılar. Yani 110 sene önceki duruma yakın bir konumdayız şimdi. Herkesle kavgalı. Ondan sonra içeride toplum ikiye bölünmüş. Ondan sonra yetkili, yetenekli insanlar görev başında değil. Böyle bir durumdan karşılaştık.
Peki bu sefer kayıplarla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Yani o dönem Balkan Savaşları sırasında Yunanistan, Bulgaristan'ın bir bölümü tabii bu ülkelerin İstanbul'a kadar dayandılar diyorsunuz. Kaybedilen topraklar hayli büyük. Bu sefer Türkiye neyi kaybedebilir? Ne tür bir riskle karşı karşıya?
Şimdi şu andaki toplantımız, görüşmemiz açısından bakıldığı zaman Doğu Akdeniz'deki deniz yetki sahalarındaki Türkiye'ye ait olması gereken yerlerden bir kısmını kaybedebilir. Hı hı. Bu bir çatışmaya varır mı varmaz mı meselesinden bağımsız bu.
Evet.
Yani bunu hiç çatışmaya varmaksızın da kaybetme ihtimalimiz var. Eğer yetenekli insanlar, doğru insanlar doğru yere getirilmek suretiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafındaki danışmanlara o noktalara bu işi bilen insanlar getirilmek suretiyle bir kısmı kurtarılabilir en azından.
Peki yani aslında olup bitenin büyük ölçüde Mısır'la yaşanan krizden kaynaklandığını, Mısır'ı kaybetmenin bir nevi Doğu Akdeniz'de de kaybetmeye yakın olma anlamına geldiğini söylediniz. Peki buradan bu yanlıştan dönülmesi mümkün mü? Bir de şunu sorayım. İç siyasetin uzantısı bir durumla mı karşı karşıyayız? Çünkü AKP'li kimi hesaplardan Mavi Vatan çığlıkları yükseliyor. Mavi Vatan boş bir olay değil. Çatışma kaçınılmaz açıklamaları var. Mesela Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin'in böyle bir açıklaması var. Çatışma artık kaçınılmaz diyor. Türkiye'nin kuvvetini göstermesi gerektiğini iddia ediyor. Yine AKP'li bir başka yazar Yusuf Kaplan da Türkiye hiçbir dayatmaya sessiz kalamaz. Mavi Vatan'a tecavüz edene Doğu Akdeniz zar edilecek diyor. Yani iç siyasetin bir parçası mı aslında bugün yaşananlar, yoksa hakikaten Türkiye bu konunun çözümünü istese masada bir sonuç elde edebilir miydi?
Yani örtüşüyor. Bir kısmı Türkiye'nin iç sorunlarının, iç politikasının bir parçası. Bir kısmı geçmişten birikmiş sorunlar. Yani hepsi üst üste, böyle sadece böyle kalın çizgilerle ayırıp bu tamamen iç politikanın dışarı yansımasıdır diyemeyiz. İç politikadaki bölünmüşlük sorunlardan bir tanesi. Vaktinde bu işleri yapmamış olmak ikincisi. Şu anda işi ehline verme konusu yerine yandaş danışmanlar, yandaş insanlarla yürütülüyor olmasının şeyi var. Hepsi üst üste gelmiş durumda. Yani bugünkü durumda bunların hepsinin kendisine göre bir olumsuz etkisi var.
Son olarak önümüzdeki günlerde, yaz zaten sıcak geçiyor Türkiye açısından ama daha neler görebiliriz? Sizin beklentiniz ne yönde en azından?
Yani ben Yunanistan'la olan sorunlarımızı masa başında iyi ilişkilerle çözümlenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü eğer bir askeri çatışma çıkarsa nerede biteceği belli olmaz ve her iki ülke de öyle zannediyorum kendi haklarını savunmak için elinden geleni yapacaktır. Bu en sonunda da yine herhalde bir askeri çatışma olursa sonunda masaya oturulup bu askeri çatışma sonucunda kim nereye sahip olmalıdır diye masa başında halledecek. Onu o askeri çatışmaya vardırmadan yapmak bana daha makul görünüyor.
Peki Yes abi, son olarak dedim ama siz bu askeri çatışmaya varıldığında masanın kaçınılmaz olduğunu söylediniz, ancak askeri çatışmada Türkiye sadece Yunanistan'ı mı karşısında bulacaktır, yoksa Fransa gibi ya da bölge Mısır gibi bölge ülkeleri de dahil olup Türkiye'nin masadaki söz söyleme gücünü kıracak bir girişimde bulunacak mıdır? Yani bu kadar hani kolay olacak mıdır? Çatıştık, biz hadi masaya oturalım mı? Yoksa taraflar hakikaten bu anlamda Türkiye'nin elini zayıflatacak hamleler yapacak mıdır?
Yani Türkiye'ye diş bileyen çok sayıda ülke evet. var maalesef. Hiçbir sorunumuz olmayan Birleşik Arap Emirlikleri ile Libya'da bir çeşit savaşıyoruz. Batıya hava alanındaki oraya taşıdığımız savaş malzemeleri Birleşik Arap Emirlikleri uçakları tarafından vuruldu. Fransa'nın imal ettiği Mirage uçakları ile gönderildi. Arkasında muhtemelen yani başka ülkeler de var. Mısır her halükarda var. Hafter'in kuvvetleri her halükarda var. Rusya oradaki gelişmeleri mutlaka biliyordu ama Türkiye'ye önceden haber vermeyi düşünmedi veya işte önlemek için bir çaba sarf etmedi Türkiye'nin oradaki Batıya havaalanındaki malzemelerin tahrip edilmesine. Dolayısıyla görüyoruz ki yakın bildiğimiz ülkeler dahi Türkiye'nin şu anda yanında değiller. Bir kısmı açıkça karşısındalar. Onun için o benzetmeyi yapıyorum. Yani 1911, 12, 13'teki Balkan Savaşı'ndaki Edirne'yi elimizden aldılar biliyorsunuz. Edirne bir süre birkaç ay Yunan işgalinde kaldı. Balkan ülkeleri Osmanlı'dan kopardıkları toprakları kendi aralarında paylaşamadıkları için yine birbirlerine girdiler de biz o sayede Edirne'yi kurtardık. Yoksa Edirne Bulgarların elinde kalacaktı. Öyle bir durum. Yani onun için 1912 Balkan Savaşı koşullarına benzetiyorum. Allah göstermesin yani o duruma düşmemek lazım ve mümkün olduğu kadar şu anda gergin ilişkilerimiz olan ülkelerle olan sorunlarımızı birer birer teker teker tasfiye etmek suretiyle ülkeleri kazanmak lazım ve bu ülkelerin sayısını, dost olan ülkelerin sayısını arttırmak lazım. İşte 2006-2007 koşullarını düşünün. Türkiye nasıl bir rüzgar yakalamıştı? Dünyanın bütün ülkeleri Türkiye'ye imreniyordu ve örnek alıyordu Türkiye'yi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine adaylığımızı koyduğumuz zaman rekor sayıda ülke Türkiye'ye destek veriyordu. O tarihte öyleydi Türkiye. Aradan geçen işte 10 küsur yıl içinde Türkiye'yi bu hale düşürmüş olmayı ben çok üzülecek bir durum olarak görüyorum.
Peki. Yaşar Bey, yayına katıldığınız için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.